Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz. Programımızın bugünkü konuğu, programımızın aynı zamanda sahibi yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Hocam, bugün daha çok çocuklarla alakalı, genel anlamda şeyler, hastalıklarla alakalı demeyelim ama daha çok ailenin
pratik sorular, pratik cevaplar, önemli bir şey yok dediğiniz gibi, ama hepsi basit, ama hepsi çok sorulan sorular.
Daha önce cevapladığımız sorular
da var içinde, evet,
ama
doğru.
Tekrardan böyle üzerine geçmekte fayda var.
Evet, doğru.
Hocam, isilik nedir? Neden olur? Çocuğa bir sıkıntısı var mıdır?
Muhtemelen vardır. Tamam hocam, şimdi muhtemelen bu soru en son gelen, yani son 3-5 günde gelmiş bir sorudur. Çünkü yaklaşık bir haftadır poliklinikte de her gün 5, 10, 15, 20 çocuk bu şikayetle geliyor. Sırf bundan gelenler bile var. Çünkü isiliğin hiçbir önemi yok. Onu herkes biliyor ama ya bu isilik midir, kızamıkçık mıdır? İsilik midir, kızıl mıdır? Bunları ayırt etmek mümkün olmuyor. Sıkıntı taraf bu. İsiliğin ne olduğunu biz de bilmiyoruz işin doğrusu. Sıcaktan nemli havalarda oluşan ciltteki ter bezlerinin, yağ bezlerinin verdiği bir reaksiyon aslında. Özellikle nemli iklimlerde çok oluyor. İşte İstanbul bu konuda zirvedir muhtemelen. Herhangi bir tedavisi yoktur. Sık sık yıkayıp, kurulayıp havalandırmak, daha sonra cilt nemlendirici, işte badem yağı, zeytinyağı, bebe yağı tarzı şeyler kullanılabilir. Bazen çok aşırı huysuzluk, huzursuzluk yapabilir. O zaman basit bir kaşıntı engelleyici losyon kullanılabilir. Ya da bir alerji grubu, alerji damlası tavsiye edilebilir. Sırf şikayet gidersin diye, yoksa bir faydası yok bunların da. Önemli nokta şu, hani isilik midir, değil midir ayırt etmek için. Bunu direkt tanımlayamıyoruz. Yani isilikle kızamık döküntüsü arasında mantık olarak hiçbir fark yoktur. Kızamıkta biraz daha birleşme meyilli döküntüler vardır. Evet. Kızılla ayırt etmek isterseniz yüksek ateş eşlik eder kızılda. Kızamıkçıkta yine birkaç gün ateşi takiben ortaya çıkan döküntüler ve özellikle kafa arkası, kulak arkasında bezeler ele gelir. İsilikte bu olmaz. Ama her halükarda bu mevsimde olan döküntüleri öncelikle isilik olarak değerlendirmek doğru olur. Sebep dediğim gibi sıcak nemli havaya maruziyettir.
Hocam, isilik ismi neden konmuş?
Yani benim de fikrim yok.
Şeyiniz var mı?
Muhtemelen halk
yani
söyleyişleri.
Buna ailenin ayırt etmesi çok daha zor, öyle mi?
Yok, bilakis zaten çok kolaydır. Dediğim gibi yani prensip olarak bu dönemdeki döküntülerin %99'u isiliktir desek yanılmayız.
Yani. Hocam, bir diğer sorumuz, vücutta sebepsiz morluklar neden olur?
Şimdi sebepsiz morluk yoktur, onu söylemek lazım. Evet. Sebebi nedir bilemediğimiz morluklar olur. Bir de hani önemli önemsizi ayırt etmek gerekir. Morluk kabaca damar içerisindeki kanın dışarıya çıkması. Önce morarım, daha sonra yeşilimtırak bir renk, daha sonra kahverengi bir nedbe dokusuyla düzelmesi hadisesidir. Ekstensör yüz dediğimiz, yani bir eklemin sırtı diyelim kabaca. Bacak ön yüz, işte kaval kemiğinin olduğu yerleri düşünün. Bu tip ekstensör bölgedeki kızarıklıklar, morarmalar çok ciddiye alınmaz. Bunların genellikle travmaya bağlı olduğu düşünülür. Bu bir. İkincisi, sürekli dirseğini dayayarak yazı yazan, resim çizen çocuklarda dirsek bölgesinde bu tip morluklar olabilir. Çok anlamlı değildir. Ancak bunun dışında göbek gibi, kasık gibi böyle darbeye maruz kalma ihtimali çok olmayan yerlerdeki morarmalar maalesef önemlidir. Vücutta kanamaya bir eğilim var demektir bu. Bu kanama eğilimi bazen kullanılmış bir ilacın pıhtılaşma mekanizmalarını bozması gibi basit bir sebep olabileceği gibi lösemi gibi bir hastalığın ilk belirtisi de olabiliyor. Hmm. Ama burada hemen hani panik yapmamakta fayda var. Bizim poliklinikte gördüğümüz her 10 morluğun 9'u ekstensör yüzlerdedir. Travmaya maruziyet alametidir. Ancak bu tip morluklara eşlik eden kola rengi idrar yapmak, çok koyu rengi idrar yapmak ya da çocuğun dışkısının zift gibi, katran gibi böyle parlak siyah renkte olması ya da dişini fırçaladığında daha önce böyle bir şey yokken diş eti kanaması olması ya da ailede de genetikte de olmamasına rağmen çocukta anlamsız burun kanamalarının olması ve bunun yanında vücutta morluklar söz konusu ise bu zamanlarda hemorajik diyetez diyoruz. Kanamaya eğilimi arttıran durumlardan biri var mıdır diye, evet, araştırmak gerekir. Bunlar da geçirilmiş enfeksiyonlar olur, kullanılan ilaçlar olur, bazı viral enfeksiyonlar bunları tetikleyebilir. Kemik iliğinin geçici zafiyetleridir bunlar genellikle. Ancak dediğim gibi nadiren kemik iliğinin kalıcı problemlerinde de bu tip morarmalar görülebilir. Bu yüzden eşlik eden bulgular varsa dikkatli olunmalıdır.
Evet. Onun dışında darbeye maruz kalan morlukları konuşmuyoruz.
Onları konuşmaya gerek yok, evet, doğaldır.
Hocam, bir dinleyicimiz bıngıldak ne kadar süre içerisinde kapanır diye bir soru sormuş.
Şimdi doğduğumuzda aslında bizim kafatasımız iki yarımın birleşmesinden oluşur. İki tane boşluk olabilir. Biri kesin olur da biri bazen olur, bazen olmaz. Ön fontanel, ön bıngıldak, işte bir baklava dilimi şeklinde yaklaşık 2 santime 2,5 santim kadar bir açıklıkla olur. Ama bunun çok daha fazlası ve azı da normaldir. Doğduğunda bıngıldak tamamen kapalı çocuklar olabilir. Doğduktan sonra ideal beklenti 3 ila 18 ay arası kapanmasıdır. 3 aydan önce kapanırsa beyin için kafa gelişimi için gerekli rezerv alanı oluşturmadığından dolayı beyin gelişimi etkilenebileceği için endişe edilir. Mikrosefali dediğimiz bir durum meydana gelebilir. Arka bıngıldak genellikle doğumda kapalıdır. Çok nadiren açıksa da 3 aya kadar kapanabilir. Onun dışında 18 aya kadar kapanmayanlardan bir takım tetkikler istemek gerekir. Bu özellikle kalsiyum metabolizması, D vitamini metabolizması ile ilgili eksiklikler olabilir. Bir de guatr hastalığıyla kabaca ilişkili şeyler olabilir. Bunun dışında onlarca çok nadir görülen hastalıkta bıngıldak açık kalmasına neden olabilir. Ama 18 ayda da panik yapmaya gerek yoktur. Çocuğun boy gelişimi iyiyse, işte cildinde bir problem yoksa, dişleri vaktinde çıkmışsa, nörolojik gelişimi iyiyse sadece bıngıldağın açık olması ciddi bir hastalık alameti değildir tek başına. 2 yaşa kadar beklenebilir. Ama 18 aydan sonra genellikle tetkik istemeyi tercih ediyoruz.
Kapanmadığı zaman cerrahi müdahale yapılabiliyor mu?
Yok. Yapılıyor mu ya da? Bilakis kapandığı zaman cerrahi müdahale yapılıyor. Kapanmadıysa eğer buna neden olan hastalık bulunarak tedavi ediliyor. Çocukta tiroid bezi çalışmıyordur. Bundan dolayı kapanmamıştır. Tiroid hormonu veriyorsunuz. Evet. Kalsiyum yetersizliği vardır. Kalsiyum veriyorsunuz. Raşitizm olmuştur mesela. Bunlara tedbir alınıyor. Ha bunun yanında da Allah korusun çok ciddi olarak kafa içi basıncı artıran durumlar, bir beyin tümörü vardır, kapanmıyordur. Tabii primer probleme de yönelik tedavi gerekir.
Göbek bağının ne zaman ne kadar sürede düşmesi gerekir diye bir soru var hocam.
Hep ya ortalama 7-15 gün arası.
Bilinen sorular ama.
Merak edilen de sorular. Evet. Genellikle 7 ila 15 gün arası düşer. 20-25 güne kadar uzadığı olur. Kaynaklarda farklılık arz etmekle birlikte 25-30 günden sonra düşmemişse müdahale gerekir denir. İlk müdahaleyi cerrah yaparak bunu buradan düşürür. Yani keserek çıkartır. Neden olduğuna bakmak lazım ama 30 gün düşmemiş göbeklerde bir pıhtılaşma faktörü eksiklikleri, bir de bazı kemotaktik faktör eksikliklerinde fagositik sistemin dediğimiz yani bağışıklık sisteminin bir alt komponentinin iyi çalışmadığı durumlarda bu tip durumlar görülebiliyor. Araştırmak gerekebilir 30 günden uzun düşmediyse.
Hocam yani düşmeyinceye kadar işte banyo yaptırılmaması konusunda söyleniyor hekimlerimiz tarafından.
Bu konu.
Ya da bazı hekimlerimiz söylüyor, bazıları söylemiyor.
Bu konu epeydir ihtilaflı bir konudur. Uzun süre yıkanır derdik ama uzun süreden beri de yıkanmaz diyoruz. Enfekte olursa başımız çok ağrır diye böyle diyoruz.
Hocam eskiden büyüklerimiz suyuna tuz atarız bir şey olmaz diyorlar.
Ama maalesef işte binde bir eğitim zayiatı oluyor onlarda da o sıkıntı olur. O yüzden siz tuzunuz atmayın göbek düştükten sonra yıkarsınız.
Evet. Hocam sünnetin kaç yaşında yapılması uygundur diye bir soru var.
Bu da hani çocuk ürolojisiyle yaptığımız programlarda çok defalarca konuşulmuştu ama hala hazırda bir ittifak yok. Dünya Sağlık Örgütü ilk 15 gün yapmayın ne zaman yaparsanız yapın diyor. Psikiyatristler 2 yaşta 6 yaş arası işte çocuklarda cinsel gelişimin algılanmaya başlaması hasebiyle problem yaşayabilirsiniz diyor. Burada asıl belirleyici olan aslında bir... Biz inançlarımız gereği, geleneklerimiz gereği çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz. Eninde sonunda sünnet olacak. Sünnetin çok faydalı tıbbi bir müdahale olduğu da biliniyor. Evet. Müslümanlarda ve Musevilerde zaten dini ritüel olarak yapılıyor. Ancak Hristiyanlarda da oldukça ciddi oranda yapıyorlar. Normalde onların inanç sistemini ilk 1. 2. yüzyıllardan sonra terk edilmiş bu olay. Ama onlar da faydalarını gördüğü için yaptırıyorlar. O yüzden biz şu mantıkla düşünürüz. Sünnet çok faydalı, koruyucu bir cerrahi girişimdir. Nasıl olsa olacaksa bir an önce olsun. Evet. Bu işten kurtulalım. Çünkü sünnet işinin tamamı hastanede geçireceğiniz 2-3 saat en fazla ve o gün telaşesi olacak ve bitecek. Ve idrar yolu iltihabı olursa çocuk ki sünnet bunun ihtimalini 35'te 1'e indiriyor yaklaşık olarak. Bir idrar yolu iltihabı olursanız birkaç gün
yani
ateş...
sünnet olmadığı zaman.
Zaman ateş, genel durum bozukluğu, karın ağrısı, aşırı ağlama, kilo alamama gibi şikayetler yapar. İdrar tahlili, idrar kültürü istenir. Bunların yapılması bitmesi en az birkaç günü bulundurur. Bozuk çıkarsa antibiyotik verilir. Antibiyotik biter, bittikten 3 gün sonra bir daha tahlil kültürü yapılır. Bozuk bulursa ultrason yapmak gerekir. Reflü var mı, işeme testi gerekir, sintigrafi gerekir.
Yani iş uzayıp da uzuyor yani.
Emin olun birkaç ay hastaneden çıkamaz hale gelebilirsiniz 2 saatlik sünneti ertelediğiniz için. Bu mantıkla hareket ederek ben bir çocuk hekimi olarak ne kadar erken yaptırsanız o kadar iyidir diyorum. Çocuk psikiyatristlerinin 2 yaş 6 yaş takıntısını da kabul ediyoruz ama şu anki uygulamada zaten lokal anesteziyle genellikle yapılmıyor 2-3-4-5 yaş grubuna. Genel anesteziyle yapılıyor. Çocuk eline bir iğnenin battığını görüyor. Arkasından uyuyor. Uyandığında işte pipisinin ucunda bir yara bantı var. Başka da bir şey yok. Yani bunun ne kadar psikolojisini etkileyecek?
Yani 2 ile 6 arasında yaptırmayın diyorlar.
Diyorlar ama dediğim gibi yani çocuk uyuyor ve uyandığında pipisinde bir yara bantı var. Başka da hiçbir şey yok. Evet. Bu durum bir çocuğun psikolojisini ne kadar etkiler? Bence soru işareti. O yüzden bizim çocuk hekimleri olarak kanaatimiz ne kadar erken olursa o kadar iyi olur.
Evet. Hocam ilk diş kaç aylıkken çıkmalı diye bir sorumuz var.
Diş çıkarma süresi, diş çıkarma sıklığı tamamen ailevidir, genetiktir. Ailenin genetik yani anne baba, büyük kardeşler, abi abla ne zaman çıkarmışsa çocuk da o zaman çıkaracaktır genellikle. İlk beklenti tabii doğumda dişli doğan bebeklerde oluyor, o hariç. Ama doğumda çıkmadıysa 3. aydan sonra genellikle diş çıkarması beklenir. En sık olarak 6 ay 9 ay arası ilk diş çıkar. Hiç çıkmaması bizi ilgilendiren kısmıdır. İlk 18 aya kadar bekleriz biz diş bugün çıkacak, yarın çıkacak diye. Çıkmıyorsa yine tiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması ile ilgili birkaç hastalık akla gelir ama hiç diş çıkmama hastalığı Türkiye'de 1 milyonda 1 yaklaşık olarak. O yüzden sık görülen bir durum değildir. Aileye gidip sormak lazım. Anneanneye, babaanneye, bunun annesi babası ne zaman çıkardı diye. Onlar da o zaman çıkaracak muhtemelen.
Peki hocam, süre olarak yani 3 ay diyorsunuz da bu erkek veya kız da fark ediyor
mu?
Yok,
fark etmez. Aile ne zaman çıkarıyorsa bütün büyükler o da o zaman çıkarır.
Hocam, bebekler ne zaman görmeye ve duymaya başlar diye bir sorumuz var.
Şimdi görme duymadan kasıt, eğer fiziksel fizyolojik manada görme duyma ise işte bu fiziksel olarak, fizyolojik olarak yapılmış deneylerle kanıtlanır. Bir yeni doğan bebek duyar. Otoakustik emisyon dediğimiz işitme testi doğar doğmaz bütün bebeklere yapılır. Burada duyduğu görülür zaten. Evet. Görmeye ait 30 günlük çocuk anneyi görür, tanır ve gülümser diyor bizim kitaplar ama hani biz de kitaptan okuduğumuzu söylüyoruz. Herhalde görüyorlardır tahmin ediyoruz. Ama yeni doğan bir bebek parlak kırmızı ışığı seçer rahatlıkla. Takip etme genelde 1-3 aydan sonra başlar. Çocuğa göre değişir bu.
Hocam, 1 yaşa kadar verilmemesi gereken gıdalar nelerdir hocam?
Şimdi şöyle, biz bebek tabii beslenmesinde
zaten ilk 6 ay bir anne sütüyle
mümkün olduğu kadar ilk 6 ay sadece anne sütü verelim istiyoruz. Daha sonra 6 aydan itibaren ek gıdaları yavaş yavaş başlanır. Bu bir düzen disiplin içinde başlanır. Yani hekim tavsiyesiyle başlanmalıdır. Ancak bu ara biz şeyi görüyoruz, yani aileler çok erken ek gıdaya başlamayı talebinde bulunanlar da var. Ya biz sütle güzel kilo alıyoruz, 8 ayı 9 ayı bekleyelim diyenler de oluyor. Evet. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değildir kesinlikle. Çünkü anne sütünün kalori değeri ilk 6 ay çocukların ihtiyacını %100 karşılar. Bu oran daha sonra %75'e %50'ye iner. Tat duyusunun gelişmesi, çiğneme yetisinin gelişmesi için mutlaka çocuğun pürtüklü gıdaları da yemesi ve alışması lazım.
Evet.
Ayrıca anne sütünün vitamin mineral içeriği ilk 6 ay tek başına yeterken daha sonra yetersiz hale gelir. Kitleyi karşılayamaz yani, vücut kitlesi büyüdüğü için. O yüzden mutlaka 6 aydan sonra kontrollü olarak ek gıdalar başlanır. 1 yaşa kadar verilmemesi mutlak olan gıdalar: 1. Mümkünse tuz vermeyin. Bal ilk 1 yaşta verilmez. Salça verilmez. Sakatatlardan kaçınılır. İnek sütü ve yumurta beyazı verilebilir ama tercih edilmez. Genellikle 1 yaştan sonra verilmesi istenir. Bunun dışındaki yasaklar keyfidir. İşte bakla vermeyelim, patlıcan vermeyelim diyen meslektaşlarımız var.
Patlıcan acı işte... biberde sorun çıkar mı hocam?
Neydi?
Acı biberde.
baharat vermiyoruz 1 yaşa kadar. Biber kısmında sıkıntı yok yoksa. Patlıcanla bakla için de öyle, mutlak verilmesi yasaktır denemez.
Evet.
Onun dışında bu gıda mutlaka verilmelidir verilmemelidir demeniz mümkün değildir. Diğer gıdaların hepsi verilebilir. Ailevi bir özellik yoksa, çocuğun bir sağlık problemi yoksa.
Evet. Hocam, diş jelleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Şimdi az önceki soruda söylediğimiz gibi ilk diş çıkarma genelde 3-6. aylar arası başlar. 18-20-24. aylara kadar peyderpey diş çıkarır çocuklar. Diş çıkarma alttaki daha anne karnındayken hazırlanmış hazır dişlerin ilerlemesiyle olur. Bunu belirleyen faktörleri çok biz de bilemiyoruz. Yani nasıl uyaran faktörler, büyüme hormonları neler etkiliyor, çok fazla bilinen bir konu değil bu diş çıkarmayla ilgili. Diş çıkarma ama gingivitis deniyor Latince adıyla. Diş eti iltihabının neticesinde oluyor.
Evet.
Yani tabiri caizse diş eti iltihaplanıyor, çürüyor, düşüyor. Diş kemiği çıkıyor arkasından. Tabii bu da çocukta ağrı, ateş, huysuzluk, huzursuzluk yapabiliyor. Salya artışı yapabiliyor, hafif sal yapabiliyor. Öyle olduğu için çocuklarda çok huzursuzluk olduğunda lokal bir şeyler vererek bunu kandırabilir miyiz diye düşünerek bulunmuş şeyler bunlar. Hani bu profesyonel sporcular müsabaka sırasında sakatlanırlar. İlk yardım ekibi gelir, bir fıs fıs sıkar, bir rahatlar hasta sporcu. Maçı tamamlar ama maç bitiminde yine topallamaya başlar.
Evet.
Bunlarda da mantık budur. Yani kullandığınız diş jeli bir şey tedavi etmez. Diş çıkarmayı kolaylaştırmaz. O andaki ağrıyı, acıyı alır. Ha, bunun için kimyasal bir madde kullanmaya değer mi? Şu manada değer. Çocuk çok ağlıyor, huysuz, huzursuz. Jeli sürünce uyuyorsa eğer demek ki o faydalı bir şey, bu diş jeli kullanılsın diyoruz. Ama onun dışında hani diş jeli kullanılsın mutlaka diş çıkarmayı kolaylaştırır falan demek mümkün değildir.
Yani biz herhangi bir şeyi olur, sıkıntısı olur mu? Yani hocam kullanılsın diyoruz ama.
Valla çok kullanılsın ben şahsi olarak demek istemiyorum. Neticede çocuğa kimyasal bir şey yediriyorsunuz.
Yani.
Ne için? 5 dakika huzursuzluğu geçsin diye, çok manası yok bence.
Evet. Biraz da aileye kalmış bir durum yani.
Aynen öyle.
Hocam özel aşılar yapılmalı mıdır, yapılmamalıdır? Sağlık Bakanlığımızın mecbur kıldığı aşılar var. Bir de bunun dışında özel isteğe bağlı aşılar var.
Aynen öyle. Sağlık Bakanlığı'nın şu an oldukça geniş bir rutin aşı programı var. Rutin aşı dediğimiz sağlık ocaklarında yapılan, işte sağlık ocakları, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde ücretsiz olarak yapılan, yasal olarak takibi yapılan aşılar demektir. Evet. Bunlarda zaten konuşmuyoruz. Herkese yaptırıyoruz ki hani aşının falanca aşı için gerekli olup olmadığı tartışmalı bile olsa bu aşı rutine girmişse mutlaka yapmak gerekir. Geri kalan özel aşı konusunda şu an zaten çok fazla bir aşı seçeneği yok bu konuda. Bir yeni doğan 2, 3, 4, 5, 6, 7. aylarda yapılan rotavirüs aşısı var. Rotavirüs denen bir mikrobun yaptığı viral gastroenterit ishal tablosudur. Evet. Kitap bu tip aşıların hepsi için der ki hani aileye bilgi verin, aile kendi tercihini kendi yapsın. Biri bu rotavirüs aşısı, ikincisi 9-12 aylarda yapılan meningokok denen bir mikroba karşı geliştirilmiş bir aşı. Menenjit aşısı diye bilinir piyasada. Evet. 9-11 yaş grubu kız çocuklara yapılan rahim ağzı kanseri aşısı diye meşhur olmuş HPV aşısı var. Her sene tekrarlanan grip aşısı var. Bunların hepsi birbirinden ayrı. Grip aşısı için mutlak yapılması gereken bir grup hasta var. Yani ciddi akciğer problemleri yaşayan, dalağı olmayan, bazı kan hastalıkları olan çocuklar var. Geri kalan kısmını yaptırıp yaptırmamak dediğim gibi ailenin kendi kanaatidir. İşte mesela işte Karadeniz'in bir dağ köyünde yaşayan bir çocuk düşündüğünüz zaman buna bu aşıları yapmanın hiçbir manası yok. Evet. Ama işte anne baba doktordur, işte çocukta bağışıklık yetmezliği olan bir kardeşi vardır, bir şeydir. Yani bunlar da yapma konusunda mikroba daha çok maruz kalacakları düşünülerek biraz daha yapma lehine düşünebilir ama ben şahsi kanaatim rutin olmayan aşıları çok fazla yapma eğiliminde değilim.
Evet hocam. Oda sıcaklığı kaç derecede olmalıdır diyor. Hocam bunu birçok defa konuştuğumuzu hatırlıyoruz.
İdeal olan 24-25 derecedir. Yaz kış değişmez. Yani sürekli 24-25 olsun isteriz.
Yani bunun üzerinde olması
nın çocuğa hiçbir faydası yoktur.
Yani özellikle yaz ayları için konuşuyorum hocam.
Perişan olur çocuk sıcaktan, bunalır, isilik çıkarır, uyuyamaz, beslenemez.
İşte o zaman işte klimayla soğutmak mı lazım hocam ya da herhangi
bir şekilde soğutmak lazım. Evet, klima dahil bir şekilde soğutmak lazım.
Evet. Hocam böbreklerde gaz problemi hangi aylar içerisinde yaşanır? Çözüm öneriniz var mı diyor.
Gaz sancısı daha çok 3. haftadan sonra başlar. 3 aya kadar devam eder. İşte 40-50. Günlerde de zirve yapar. Çözüm önerimiz yok maalesef. Dünyanın hiçbir yerinde bir öneri yok. Ama en kolayı şudur. Arabaya koyup gezdirirseniz kesinlikle düzelir. Piyasadaki gaz ilaçlarından birkaçı ruhsat alınmış ilaç hüviyetinde maddelerdir. Sağlık Bakanlığı'ndan izinli olarak satılır. Kısmen fayda ettikleri gösterilmiştir ama çok kısmi bir fayda. Çok bir beklenti olmasın. Önemli olan böyle mucizevi bitkisel çözümlere meyledilmemesi. Böyle bir çözüm olsa bütün dünyada meşhur olur. Herkes kullanırdı. Bitki çayları, karnı sıcak havlu uygulamak, kucağı alıp gezdirmek de kısmen fayda eder. Ama kanıtlanmış hiçbir çözüm önerimiz yok.
Peki yani bu anneden dolayı mı yaşanıyor?
Bizim
bu
kitabın yazdığı şey şu.
Yani sütünü aldıktan sonra, yemeğini yedikten sonra.
Tabii yani anne sütünden sonra tetikleniyor tabii ki ama annenin yiyip içtikleriyle çok alakalı olduğunu düşünmüyoruz biz bunu. Dediğim gibi sebep bilinmiyor. Bağırsak sisteminin olgunlaşmamasına bağlı olduğu düşünülüyor. Besin alerjisi olabilir deniyor. Bazı mikropların florada bulunup bulunmamasıyla ilişkisi gösterilmeye çalışılmış. Annenin ve çocuğun psikolojik durumu etkiler denmiş ama kanıtlanmış hiçbir şey yok şu anda.
Evet. Hocam ilk yarımızın da sonuna geldik ama son bir soru soralım. Buyurun. Yürüteç kullanmayı önerir misiniz? Ne zaman kullanmaya başlanmalı diyor. Sizin pek yürüteçe karşı bir antipatiniz var diye biliniyor ama.
Yok, bizim yok. Kitabın böyle bir antipatisi var. Ama sıkıntı şu. Şimdi aile gelir bize danışır. İşte yürüteç kullanabilir miyiz? Hayır deyince peki kullanmayalım o zaman derler. Burada sıkıntı yok ama ikinci cümle niye diye sorduklarına verdiğimiz cevabı genelde beğenmezler. Niye? Çünkü biz yürüteç yasak. Niye yasak? Kaza riskinden dolayı yasak. Evet. Bizim kitaplarda yazan. Aa hocam hiç problem değil. Biz çok dikkat ederiz. Ya biz de ediyoruz ama işte hep kazalar da başımıza geliyor. Doğru. Kaza dediğiniz şey %1, binde bir olduğu zaman kaza olmuyor zaten adı. Milyonda bir oluyor ama birinin başına geldiğinde onun canı çok yanmış oluyor. Bir kere endişe edildiği gibi omurgada eğrilme falan yapmaz. Kalça kemiğinde batma diye bir şey yapmaz. Özellikle erkek çocukta işte yumurtalarına vesaire zarar vermez. Evet. Ama kaza riski gerçekten akla hayale gelmedik kazalar oluyor. Ben bilfiil gördüm. Çocuk yürüteç işte gezerken onun bir alt halkası vardır daha geniş çarpmalara karşı kurusun diye. Masanın bacağına çarpıyor, bacak kapanıyor, kanat iniyor mutfak masasının kanadı. Oh. Kaynar su tepeden aşağıya. Kablo çekip kafasına telefon düşüren, masa örtüsü çekip kafasına vazo düşüren, bir şekilde oradan uzanıp sobaya ellerini değdirip çeken çocuklar evet. Görüyoruz. O yüzden kitap yürüteç kaza riskinden dolayı yasak diyorsa yasak olması daha iyidir.
Bence de evet hocam. Gerek yok. Hocam ayakta sallanma hakkında ne düşünürsünüz diye soruyorlar. Evet, doğru bir soru aslında hocam.
Şimdi çocuklar ayakta sallanır. Bu geleneğimizde vardır evet. Bir kere. Annem beni 5 sene ayağında sallamış, öyle söyleyeyim size. Bu maalesef niyeyse günün birinde bir hekim arkadaşımız, bir hocamız çıktı. Ayakta sallanırken beyin kanaması geçiyor çocuklar dedi. Neye dayanarak dedi, nasıl sallamak lazım? Hani o santrifüj aletini atıp sallanan çocuklar mı olmuş bilmiyorum ama hiçbir anne ayağında çocuğunu sallarken beyin kanaması geçirtemez. Böyle bir şey mümkün değildir. Ha, alete koyup sallasanız belki bir ihtimal de. Bu manada ayakta sallamanın zararına dair hiçbir tıp kitabında bir satırlık bir bilgi dahi yoktur. Söyleyenlerin hepsi kendi görüşlerini beyan etmektedir. Bunun da çok mantıklı bir tarafı olduğunu düşünmüyorum.
Hocam yani beşikte sallanmayla ayakta sallanma farklı mıdır yani?
Hiçbir fark yok.
Hiçbir fark yok.
İkisi yani. Serbest. Çocuklar evet. Sallanmayı severler.
Aynen öyle. İlk ayakkabıyı ne zaman almalı? Nasıl olmalı? Ortopedik ayakkabı mı almalı hocam? Bir sorumuz var.
İlk ayakkabı tamamen keyfidir aslında. Çocuklar kabaca işte bir yaş civarı ayakta durmaya, tek tek sıralamaya, yürümeye başlarlar. Ama ev içinde yürüdükleri müddetçe herhangi bir ayakkabı giymeleri gerekmez. Kaymayan çoraplar bile giyseler işlerini görür. Onun dışında ayakkabı alınırken 2 tane öneride bulunur. Bir, medyan ark diyoruz. Tam böyle ayağın ortası çukurluk yerini destekleyecek bir ayakkabı alınsın. Evet. 2, böyle biraz koncu yüksek ayakkabı denir. Biraz daha bot tarzı ayakkabı ki hani bileği sarsın daha rahat yürümeyi sağlasın diye. Ama yazın böyle bir ayakkabı giyemezsiniz. Evet. Mümkün değildir. Ama boşu boşuna ortopedik ayakkabı alacağız diye dünyanın parasını vermenin de bir manası yoktur. Herhangi bir ayakkabı alınarak kullanılabilir.
Yani bir faydası olmayacak en azından ortopedik bile alınsa, öyle mi hocam?
Yani ortopedik lazım. Derken neyi kastettiklerini çok da bilmiyorum işin doğrusu. Yani düz tabanlığa karşı meydan arka yüksek ayakkabı. Zaten bu standart her çocuk evet. Ayakkabısında var artık. Özel ayakkabı yaptırmak diye bir şey yoktur yani çocuğa. Bulduğunuz herhangi bir bebek ayakkabısı alın ve kullanın.
Evet. Bebeklerde salya akması neden olur hocam? Hakikaten çok yoğun bir şekilde oluyor bir yaş dönemine.
Şimdi bebeklerde diş çıkarmayla alakası gösterilmiştir. Drooling denir İngilizcesiyle. Yani bütün dünyada bilinir. Diş çıkaracak adamın salyası akar. Buna yapacak bir şey yoktur. Bir sıkıntı nedeni de değildir zaten. Diş çıkardıktan sonra geçmesi beklenir genellikle. Onun dışında büyük çocuklarda varsa böyle bir problem yani diş salya akması, ağzın açık kalması, geniz eti olması, bağırsak parazitleri gibi durumlar akla gelir ama bebeklerde diş çıkarmayla alakalıdır.
Evet. Düz tabanlık neden olur? Tedavisi var mıdır? Doğuştan mıdır? Sonradan olur mu hocam?
Şimdi hani biz sorulduğu için cevap verelim ama birincisi evet. Bu konunun birinci muhatabı ortopedi hekimleridir. Ancak ilk tespiti genellikle biz yapıp yönlendirdiğimiz için biraz daha aşina olduğumuz bir konudur. Düz tabanlık herkesin görerek tanıdığı bir durum. Kabaca hani eskiden askeri alım muayenelerinde şöyle bir usul varmış. Adam çıplak ayakla işte yağ yatırılmış bir un çuvalının üzerine bastırır. Daha sonra da bir karton kolye bastırdılarmış. Yani bir evet. Nevi ayağın kalıbını çekermiş. Evet. Bunda ayağın şekli olduğu gibi çıkmaz. Ortası oyuk çıkar. Oyuksa normal demektir. Eğer tamamen düz çıkıyorsa bunda da düz tabanlık olur.
Evet.
Dışarıdan baktığınızda da evde marleyin üstüne, fayansın üstüne sert düz bir zeminde yürüyen bir çocukta ayağını koyduğunda lap diye bütün ayak tabanı yapışıyorsa oraya düz tabanlık var demektir.
Evet.
Sebebi çok fazla bilinmiyor. O bölgedeki kasların oluşturduğu arkın yeterince güçlü olmamasına bağlı olduğu düşünülüyor. Oturuş şekliyle alakası var. Böyle hani ördek vari bacaklarını iki yan açıp oturan çocuklarda daha sık görülüyor. Bağdaş kurmak bu manada tavsiye ediliyor. Eşlik eden farklı ortopedik anomaliler varsa onlarla ilişkisi olabileceği gösterilmiş. Normal şartlarda estetik kaygıdır esas olarak. Yani görüntü
doğuştan da olabiliyor değil mi hocam?
Tabii yeni doğanlarda da olur ama üstüne basınca anlaşılıyor zaten. Yoksa her yeni doğan düz tabandır bu manada. Ayakları tombik olur çünkü bizim bebeklerin.
Evet.
Genellikle estetik kaygıya neden olur. Yani görüntüsü çok hoş bir görüntüsü değildir. Bu yüzden tedavi talepleri olur. Tabanlık öneriyor ortopedi hekimleri ama kullanımı zor ve çok fazla yüz güldürmüyor. İlerleyen yaşlarda çok fazla ağrı yaparsa, uzun yol yürümede problem çıkarırsa, ayakta çok durulan mesleklerde problem olursa o zaman bir ameliyat bile planlanabiliyor. Ama normal şartlarda sadece
düzeliyor
takip
mu hocam ameliyatta peki?
Çok yüz güldürmüyor. Kanlı ve sevimli olmayan bir ameliyat diyor ortopediciler.
Evet. Hocam bebekler her ay ortalama kaç gram alması gerekir?
Şimdi bir bebek...
yanına bir soru daha ekleyelim. Bebeklerin doyduğunu nasıl anlayacağız?
Bu soru herhalde en çok sorulan evet. Sorusu. Doyduğunu nasıl anlarız sorusu. Ortalama bir bebek ülkemizde 3200-3300 gram civarı doğar. Yaklaşık olarak 5. ayda bunu 2 katına, 10. ayda 3 katına çıkarır. Kabaca beklenti 3,5 kilo doğmuş bir çocuğun 10 kilo olmasıdır. Bu da 12 ayda 6,5 kilo alması anlamına gelir. Bu da ayda ortalama 500-550 gram demektir.
Evet.
Ancak bunun ilk ayları biraz daha fazla olur. Yani ilk aylarda 800 gram, 1000 gram, 1200 gram sıkça görülür. Ama son aylarda 9-10-11. Aylarda 100-200 grama kadar da düşülür. Bu konuda böyle hani aylık takiplere çok takılmamak lazım. Yani her ay düzenli olarak tartalım biz ilk 6 ay en azından istiyoruz ama Bu ay biraz eksik aldı. Bu ay biraz fazla aldı meselesi çok gündemde bulunmamalı evet. bence. Neticede çocuklar 1 yaşında hepsi 10 kilo civarında öbeklenirler. 2 yaşta da 12 kilo civarında ulaşırlar. Bu arada dediğim gibi ayda bir ay 500 alması, bir ay 700 alması çok önemli değildir.
Evet. Hocam bebeklere su verelim mi diye bir soru sormuşlar.
Niyeyse bu da çok merak edilir. İlk 5 ay kesinlikle sadece anne sütü. 5. aydan sonra tek tek ek gıdalara başlanabilir hekim tavsiyesiyle. Bu arada su çocuk talep ediyorsa verilir ama ağırlıklı olarak anne sütü alıyorsa bir çocuk anne sütünün %70-80'i sudan müteşekkil olduğu
talep
için.
Talep ediyorsa dediğiniz hocam.
Anlarsınız onu zaten. Yani çocuğa 3-5 damla verdiğinizde bazısı böyle büyük bir iştiyakla suya saldırırken bazısı kafasını çeviriyor. Öyle olmaz. Talep böyle talep. Yani su istiyorum demesini beklemiyoruz. ama suya ihtiyacı olan bir çocuk mutlaka su verildiğinde kabul eder. Yani evet. gıcıklık olsun diye su içmeyen çocuk yoktur.
Hocam çocuklarda tırnak batması olur mu?
Tırnak batması olmaz aslında. Tırnak batıyormuş gibi gözükür. Çocukların ayakları ve parmakları yetişkinler gibi değildir. Daha tombiktirler. Böyle olunca tırnak içine batıyormuş gibi gözükür. Pek çok çocukta bu olur ama problemli aslında ben hiç görmedim bugüne kadar çocuk yaş grubunda. Aman böyle durumlarda müdahale etmeye falan kalkmayın. Sadece düzgün temiz bir şekilde kesilip temizliği düzgün yapılsın o kadar.
Kulaktan gelen akıntı normal midir hocam bir yaş grubu için?
Şimdi vücuttaki bütün organların kendini koruma salgıları vardır. Nasıl burundan sümük akıyorsa, akciğerden balgam geliyorsa kulaktan da böyle bir seröz akıntı gelir. Bu bölgeyi nemli ve yağlı tutmak, mikropların barınmasını engellemek, pH'yi değiştirip asitliği sağlamak için üretilir bu sıvı. Kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazılarına daha çok daha yoğun sıvı geldiği olur. Genelde turuncumsu, kahverengimsi bir akıntıdır. Hastalık alameti değildir kesinlikle. Evet. Bir çocukta hastalığa bağlı kulak akıntısı olması için önce 3-4 gün ciddi kulak ağrısı, kulak iltihabı olacak. Daha sonra kulak zarı delinecek ve içeriden foş foş bir akıntı gelecek. He. Bu hastalık akıntısıdır. Ki bu vakte kadar zaten illaki hastaneye gelir hasta. Evde bekleyemez. Böyle olduğu için kulaklardan gelen akıntı normal kirdir. Endişe etmeye gerek yoktur.
Hocam o zaman yani temizlemeye de kalkmamalıyız.
Sadece görülen kısmı temizlemek lazım. İçeri kesinlikle kurcalamamak lazım. Burada Mehmet Özakkaş hocamla kulak burun boğaz programı yaptığımızda 3-4 kez değinmiştik buna. Kesinlikle hiçbir faydası yok. Bilakis o bölgenin nemli ve yağlı olması gerekirken kuru tutulduğu zaman seborik dermatit oluyor. Bir nevi alerjik egzama tablosu gelişiyor. O da kaşınma, ağrı, acı yapabiliyor. Yani hiçbir faydası yok. Zararı bile var.
Yani bir şey yapalım derken kaş yapalım derken aynen. göz çıkacak ya.
Aynen öyle oluyor.
Hocam dil bağı neden olur, ne yapılmalıdır diye bir sorumuz da var burada.
Şimdi dil bağı doğuştan var bir kere herkese neden olur derken neden bazen öne doğru uzanır demek daha doğru olur. Evet. Yani dilin kökünü tutması gerekirken neden olduğunu bilmiyoruz bu frenulumun. Ama dilin çok uç kısmına kadar uzanıyorsa çocuk dilini dışarıya çıkaramaz. Çıkaramazsa bu da fonasyonda probleme neden olur. Bazı sözleri, bazı harfleri çıkaramaz hale gelir. Hiç müdahale edilmezse peltek konuşmaya sebebiyet verebilir. Böyle durumlarda 9-12 ay arası eğer ciddi boyutta bir dil bağı olduğunu düşünüyorsanız ve çocuk dilini dışarıya çıkaramıyorsa kulak burun boğaz hekimine göstermekte fayda var. Operasyon gerekiyor mu diye.
Hocam yani bunu çocuk konuşmaya başladığında mı anlaşılabilir? Daha
İşte
öncesinde...
o zaman geç kalınmış olur. Çocuk konuşmadan müdahale etmek gerekir.
Peki anlaşılabiliyor mu?
Tabii görüyorsunuz gözünüzde dil bağı var orada. He. Var ve çocuk dilini çıkarmaya çalıştığında dil öne doğru sivri bir şekilde çıkması gerekirken ucu aşağıda mahmuzlanmış gibi üst kısmı dışa doğru çıkıyor.
Evet. Hocam göz kayması neden olur? Önemli midir diye bir soru var.
Şimdi bu tabii ayına göre cevap vermek gerekir. Yani tutup sizde bende göz kayması varsa çok önemlidir. Allah korusun. Yeri gelir beyin tümörü alameti bile olur bu. Allah korusun. Ama bu soru tahmin ediyorum yeni doğana ait sorulmuş bir sorudur.
Muhtemelen evet.
Bütün çocuklarda göz kayması olabilir. En az bir yaşa kadar sabredildi. Biz buna şaşılıkla demeyiz. Göz kayması deriz sadece. Bir yaştan sonra devam edenlerde bir göz hekimine müracaat ederiz. Onlar da basit muayenelerle bunun problem olup olmayacağını söylerler. Öncelikle gözlük tedavisiyle, kapama tedavisiyle idare etmeye çalışıyorlar. Başa çıkılamadığında ameliyatı da söz konusudur. Hani işin teknik ve tedavi kısmını ben de bilmem. Beni de ilgilendiren bir nokta değildir ama bir yaşa kadar göz kayması doğaldır. Hiçbir şey yapmaya gerek yoktur.
Yani daha uzun sürede düzeldiği, kendi kendine düzeldiği oluyor mu hocam? Yani
tahmin ediyorum oluyordur. Ya da konservatif metotlarda işte basit gözlükle vesaire düzeldiği oluyordur. Öyle hepsi de ameliyata gidecek diye bir şart yoktur.
Evet. Hocam bebekler uçağa binebilir mi? diye bir soru
binebilir.
Var.
Bu da çok sorulan sorulardandır. Niye binmez? Basıncı mesailenin çocuğa bir zararı yoktur. Her yaş grubunda çocuk uçağa binebilir. Yeri geliyor işte ambulans uçakla, ambulans helikopterle hastayı bir yerden bir yere naklettiğimiz oluyor. Evet. Hasta çocuğu bile bindirdiğimiz oluyor. Endişe edilen nokta şudur. Yetişkinlerin bile kalkış inişler sırasındaki basınç değişikliğinden dolayı kulaklarında böyle bir bıçak saplanma hissi, ağrı acı hissi oluyor. Evet. Çocuk bunu yaşarsa yol boyunca ağlar. Herkese de zulüm olur bu. Bunun için basit bir iki önerisi var KBB hekimlerinin. İşte kalkış ve inişte büyük çocuksa sakız çiğnesin, bir şey yesin, emzik emsin daha küçükleri. Ortam müsaitse annesi emzirsin istiyoruz. Evet. Bu da kulağı rahatlatsın, yoksa bir sağlık problemi olacağından değil.
Doğru. Denize ne zaman sokulabilir diye bir dinleyicimiz sormuş.
Şimdi biz denizi prensip olarak faydalı ve gerekli buluruz. Hani deniz suyu çocuklar için faydalıdır. İsilik tedavisinde en iyi şey deniz suyudur mesela.
Doğru.
Havuz böyle değil. Havuzdan bir tıbbi fayda beklemeyiz. Hatta bir takım sıkıntılar da yaşanabilir havuz sularında. Deniz suyu çok iyidir ama güneşlenmekten hoşlanmayız. Hmm. Bir yaşına kadar olan çocukların mümkün mertebe güneşlenmesini istemiyoruz. Ozon tabakası delik olduğu için. Kural olmamakla birlikte özellikle daha açık tenli, cildi daha ince olan çocuklarda.
Yani ozon tabakası delik olmasaydı olur muydu?
Güneşe çıkmakta o zaman bir mani yok denebilirdi. Evet. Ultraviyole A ve B'ler ozon tabakası tarafından süzüldüğü için.
Evet.
Böyle olduğu için ilk bir yaşta mümkün mertebe güneşe çıkılmasını istiyoruz. Yani güneşin olmadığı saatlerde denize girerseniz bir mahsur yok ama bir yaştan sonra hiçbir sıkıntı yok. Yani direkt gelinen 11-16 saatleri haricinde denize girilir, güneşe çıkılır.
Evet. Hocam evde hayvan beslemenin çocuğa alerjik açıdan zararı olur mu?
Evet olabilir. Çok zayıf ihtimalle. Şöyle evcil hayvan dediğin zaman kedi köpek kuş anlaşılır bizde evlerde.
Evet.
Çocuk geliyor geçmeyen öksürük nöbetleri var. Geçmeyen burun tıkanıklıkları var. Cildinde alerjik problemleri var. Beslenme problemleri yaşıyor vesaire. Ha bakıyorsunuz bunda bir alerjik problem olabilir. Diğer sebepleri elediniz. Tamam kesinlikle alerjisi var. O zaman neden diye araştırmaya başlıyorsunuz. Burada asıl olan aileyi iyice sorgulamaktır. Yani bizim çocuk çok sağlıklıydı. Eve bir kuş aldık. Çok da tüylü bir hayvandı. İşte kedi aldık. Tüyleri dökülen bir hayvandı. Ondan sonra çocuğumuzun burun tıkanıklığı, öksürük, hırıltı, balgam şikayetleri oldu ve geçmez hale geldi. Ha direkt şüphe zaten yöneldi buraya.
Yani.
Ama aile hiçbir şey yönlendiremiyor. O kedi bizim evde hep vardı. Çocuk sonradan geldi muhabbeti oluyor. Onlarda da test yapılabilir. Eğer klinik şüphe varsa işte kedi epiteline karşı, kedi tüyüne karşı alerjisi var mı yok mu bakılır kan tahlilinde. Çok sık görmüyoruz yani çok problem olacağını düşünmüyoruz ama evde kedi var, çocuk var. Çocuk sağlıklıysa problem yok. Evde kedi var, çocukta geçmeyen öksürük nöbetleri, ciddi egzamalar vesaireler var. Ve bu kedi tüyüne karşı olduğu ispatlanmışsa kedi gider. Yani çocuk gidemeyeceğine göre kedi gider. Diyelim.
Peki hocam yani hayvanın tüyünü yutması hadisesi...
Yok hiçbir şey olmaz. Yani hoş bir durum değildir muhakkak ama çocuklarda bu tip yabancı sim yutmaları maalesef çok sık görülür. Çocuklar kendi saçlarını falan da yutarlar çünkü. Yani iyi bir şey değil muhakkak ama bunlar önleyemediğimiz durumlardır. Çevresel
o
faktörler.
O zaman vücut kendisi atıyor mu bunu temizliyor
büyük
mu?
Büyük abdeste atılıyor. Yani temizlenecek bir şey büyük abdeste gidiyor direkt gidiyor zaten.
Yani bu kist oluşturma hadisesi falan duyuyoruz hocam. Öyle
o
bir
değil o şöyle söyleyeyim. Enfekte bir hayvan ölecek. Köpek bunu yiyecek. Köpekten kişiye bulaşacak. Kistitik diye bir hastalığımız var. Hmm. Budur. Yoksa kediden dolayı bir şey bu. Toksoplazma gondi diye bir mikrop var. Ondan o bulaşabiliyor ama yani çok nadir olan hastalıklar bunlar.
Yani
bunu
köpek söyleyemez. Köpekte aynı şey değil mi hocam?
Köpekte yani... kistitik olur daha çok.
Öyle mi?
Farklı bir hastalık o yani.
Yani köpekten bulaşma hadisesi daha fazla olabilir anlamına mı söylüyorsunuz?
Daha fazla olur ama kırsal alanda köpeklerden bahsediyoruz. Evdeki köpeğin bir koyunu parçalayıp yemesi zaten söz konusu
yani.
Değil.
Ha, anladım. Hocam kaç aya kadar emzirmeyi önerirsiniz diyor ama bu soruyu demin de sanki yanıtladık gibi.
Mümkünse 24 aya kadar diyelim. Hani biz ilk başını söylemiştik. En az 5-6 ay
evet,
tek başına diye. Biz
doğru başını söylemiştik.
24 ay beslenmeyi öneriyoruz. Ki bu beslenme sırasında anne sütünü güzel alan çocuklarda iştahsızlık, kilo almada problemler yaşanabilir. Biz buna rağmen ısrarla emzirin diyoruz. Yani ısrarla emzirin diyoruz. Kilo almıyorsa almasın çok önemli değil. Hmm. Ama anne sütü çok makbuldür. Çünkü maalesef anne sütünü kestikten bir ay iki ay sonra çocukların kilo alımı bayağı değişiyor. İyiye gidiyorlar yani.
Evet.
Ama bir çocuk yeteri kadar boyu uzuyorsa anne sütü alıyorsa mümkün mertebe iki yaşına kadar alsın. Nasıl bıraktırırız konusu ciddi sıkıntıdır. Çünkü ilk başlarda almakta zorlanan bu.
İkiden sonra devam etmesinde bir sıkıntı var mı hocam? Yoksa...
Psikolojik olarak problem çıkarır deniyor. He. Ayrıca anne için çok ciddi bir sosyal sıkıntı oluyor bu. Hmm. O vakitten sonra mesela 6 aylık bir bebek sadece annesi verirse annenin göğsünü alabiliyor ama 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında işte anne diyor ki ya hocam milletin içinde üstüme saldırıyor çocuk gibi. Hmm, sevimsiz diyaloglara sebebiyet verebiliyor bu durum. Anne rahatsız oluyor bu durumdan yani. Bırakma konusunda bir ilaç vesaire kesinlikle önermiyoruz. Böyle bir şey yok.
Evet.
Hani illaki bir çözüm üretemediysek çocuğu 3 günlüğüne anneanneye babaanneye bırakıp anneyi babayı tatile gönderiyoruz. Bu sırada süt kesiliyor zaten.
Evet. Hocam çocuklar için tuvalet eğitimi ne zaman başlanmalıdır diye bir soru var.
Prensip olarak 18. aydan önce tavsiye etmiyoruz. 18-36. aylar arası tuvalet eğitiminin başlanması ve bitirilmesi tavsiye edilir. Önce gündüz bu yetenek kazanılır. Daha sonra gece çiş tutmalar da başlar. Ama bu çocuktan çocuğa değişir. Kız çocukları biraz daha çabuk bu yeteneği sağlarlar. Ailenin genetiği önemlidir. Biz 13 yaşa kadar idrar kaçırmayı normal sayabiliyoruz. Ailede varsa eğer. Hı hı. Normalde 5 yaşından önce bu işin bitmesi gerekir ama bazen hiçbir sebep bulunamayan veya bunun teyzesi halası da 13 yaşına kadar kaçırmıştı denenler oluyor. O yüzden ailenin geleneği...
Öyle bir genetiklik mi tabii, geliyor o zaman?
Aynen öyle. Genetik Allah. Malzemedir bu. Bir çocuk 9 yaşında bir kız çocuğu çişini kaçırıyor diye şikayetle gelmişse bunun ya teyzesi ya halası ya amcası illaki bir uzun süre yani geç idrar kontrolüne sahip olmuş bir yetişkin birey vardır o sülalede. Evet. Geciktirmemek lazım. Erken de ısrarcı olmamak lazım. Disiplini abartmamak lazım. Daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
Anladım. Peki hocam burada psikolojik olarak alıştırma eğitimi yapılırken bir ödüllendirme tarzı bir şey uygulanabilir mi?
En sık başvurduğumuz metot bu zaten. İşte bakıyoruz bir çizgi film karakterinden oluşturulmuş bir lazımlık alın eve klozet alın. Şey çocuk oraya gitsin onu heves etsin oraya gitsin istiyoruz. Diyoruz ki hani tuvalete yapılmış klozete yapılmış her çiş için bir ödül verebilirsiniz. Bu basit çikolata gibi bir şey de olabilir çocuk açısından bir işte oyuncak da hediye edilebilir. Evet. Bu tip teşviklerle ama çocuklar zaten hani bezle dolaşmaya çok meraklı değillerdir. Hani biraz düşünürsek çok rahatsızlık verici bir durumdur.
Psikolojisini etki eder mi? Daha sonra ya işte bu vardı gelmiyor işte ben tuvaletime gidiyorum ama bana herhangi bir şey gelmiyor diye bir sıkıntı yapar mı çocuk?
Yani varsa da bize anlatamıyorlar o yaşlarda tabii.
Peki. Hocam programımızın sonuna da geldik. Bir son soru soralım.
Buyurun.
Süt alerjisi nasıl anlaşılır? Ne yapılmalıdır diye bir soru var. Süt alerji yapar mı?
Evet tabii çok sık yapanlardan bir de. Maalesef işte bu katkı maddeleri ekstra koruyucu maddelere konmuş.
Ben anne sütünü bir sorayım hocam ilk önce.
Yok bu inek sütüdür. Süt alerjisi dediği budur. Anne sütü alerji
yapmak. Anne sütü alerji yapmak kesinlikle. Değil,
tabii
evet.
ki. Annenin aldığı gıdalar çocukta alerji yapabilir. Annenin çocuğun aldığı gıdalar çocukta alerji yapabilir. Burada en sık rastlandığımız konu inek sütü alerjisidir. Burada kasteden odur tahmin ediyorum.
Muhtemelen,
çünkü
evet.
son yıllarda katlanarak da artıyor. Ve bir de işin kötü tarafı çok anlaşılmaz bir hastalık. Ön tarafıyla sonrasında çok kolay tanı konuyor ama çocuk geliyor sadece aşırı huysuz huzursuz. Başka hiçbir şikayeti yok. Bunu açıklayacak yüzlerce hastalık var. Bir kere %99 gaz sancısıdır deyip boş veriyorsunuz. Tabii. Halbuki inek sütü alerjisi var. 6-7-8. Ay hala çocukta karın ağrısı devam ediyor. Çocuk geliyor kanlı kaka yapmış. Evet amipli dizanteri değilse inek sütü alerjisidir. Amipli dizanteri kolay kolay olmaz. Tanı çok kolay konabiliyor. Çocukta anlamsız egzama tarzı döküntüler var. Çocuk sürekli kaşınıyor, cildi pullanıyor, kabarıyor, kızarıyor, kaşınıyor. Bunda inek sütü alerjisi gene düşünülür. Bunun dışında işte solunum problemleri yaşatan bazı problemler vardır. Süt alerjisi dediğim gibi şikayetlere bakarak anlaşılır. Çocukta anlamsız ağlama, bağırma, çığlık atma nöbetleri, cilt problemleri, dışkı değişiklikleri. Dışkıda işte kanlı, yeşil, sümüklü, kötü kokulu kaka yapmak gibi sebeplerle evet. anlaşılır. Önce basit bir kaka tahlili yapılır. Şüphe ediliyorsa kan tahlili alınarak da inek sütü proteinlerine karşı bir alerji var mı diye bakılabilir. Ama bunlar da altın standart yani en çok önem verdiğimiz usul. Şüphe ettiğimiz gıdayı 15 günlüğüne kesip 15 gün sonra tekrar denemek. İşte buna eliminasyon provokasyon diyetleri denir. Elimine ediyoruz. Çocuk bir anda çok güzel düzeliyor. O deli gibi ağlayan çocuk gidip bir melek geliyor yerine. Evet. Ama bakıyorsunuz daha sonra tekrar 3 günlüğüne denediğinizde çocuk yine ağlama nöbetlerine başlıyorsa artık tanı kesinleşmiş oluyor. Kesinleşmiş. Ama bunların yaklaşık %60-70'i 1 yaşına kadar, %85'i 2 yaşına kadar, %95'i 3 yaşına kadar düzelir. Hani kalıcı bir hastalık değildir ama cidden süründürür adamı tabiri caizse.
Hocam peki orada yani katkı maddeli süt veya inekten sağılma süt diye
tabii ki çok fark var arada.
Fark olur mu yani bu alerji noktasında?
En çok bizim problem yaşadıklarımız mesela işte domates, çilek gibi biraz daha katkı maddesine fazla maruz kalan ürünler oluyor. Hmm. Bakkal, market ürünleri, ambalajlı ürünler, raf ömrünü uzatmaları için bir sürü katkı maddesi evet. ihtiva ediyor. Biz inek sütü dediysek hani süt süttür o konuda bir itirazımız yok evet. da her gıdada yani ekmeğin içindeki katkılar da yeri geldiğinde bu.
Doğru.
Hani bu genel bir bilgiydi ama inek sütü sıklık olarak en çok alerji yapan şeydir herhalde.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik.
Ederiz.
Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Bir Nefes Saat programında yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan Bey ile birlikteydik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle hayırlı günler dileriz.